Ayrım 2.
Dünya düzeninin ruhu. Nasıl doğum günleri bize kendi faniliğimizi hatırlatıyorsa, 10 yılların ve 100 yılların geçmesine durup toplumumuzun gitmekte olduğu yönü düşünmemizi sağlar. 1000 yıllık dönemin sona erişi ise kaygılarımızı çağlara, uygarlıkların kaderine çevirir. Laik yüzyılımızda maddesel ihtiraslarımız ne kadar maskelerse maskelesin, uygarlıkların kaderi tarihçi Arnold Toynbee'nin de çok iyi anladığı gibi dinsel hayal gücüyle ayrılmaz biçimde bağlıdır. Nasıl manevi canlılığımız, köken ve kader duygumuz uygarlığa enerji veriyor, onu yeni yükseltilere tırmandırıyorsa, bütün bunların ne anlama geldiği konusunda hiçbir duyguya sahip olmamak da moral bozukluğuna ve çöküşe doğru gitmek demektir. Bu bölümdeki ilk iki katkıcımız Nobel ödülü sahibi Alexander Solzhenitsyn ve Czeslaw Milosz doğrudan bu konuları ele almakla, modern çağda Tanrı'nın aforoz edilmesi sonrası ortaya çıkan nihilizmle ilgili olarak kaygılarını ortaya sermektedirler. Onların kaygılarının bir yansıması olarak Müslüman bilim adamı Akbarsiye Ahmet de İslamiyet'i Batı'nın radikal günahkarlığına karşı direnebilecek tek inanç sistemi olarak görmekte ve İslam'ın kitle iletişim araçları yoluyla da dünyanın her yanındaki sevap işleyen insanlara doğru uzanmakta olduğunu söylemektedir. Bu iki dünya görüşü arasındaki savaş, Akbar Ahmet'e göre dünya düzeninin ruhu için verilen bir savaştır. Başkan Jimmy Carter'ın ulusal güvenlik danışmanı Zbigniew Brzezinski, kendi normal jeopolitik odağından ayrılmakta, manevi açıdan yoksul olan Amerika'nın dünyaya liderlik edemeyeceği görüşüne katılmaktadır. Belki görevlerin en dikkat çekenini üstlenmiş olan Soğuk Savaş dış politikası aydını Samuel P. Huntington da ABD-SSCB çatışmasının eski bir gerçeği yeni bir bağlamda tekrar ortaya getirdiğini, bunun da farklı değerleri olan uygarlıkların yerküre dediğimiz köyün içinde sık sık birbirine ters düşeceğini ileri sürmektedir. Son olarak çağdaş kesinliklerin büyük bilgesi ve arkeoloğu Ivan Iliç, sanayi çağında saatini kaybetmiş zamanlara bakarak yönelmeyi seçmediğimiz alternatif yollara biraz ışık düşürmeye çalışmıştır. 21. yüzyıl şafağından önceki gecenin düşünceleri. Alexander Solzhenitsyn. Gulag takım adalarının ünlü yazarı Alexander Solzhenitsyn, 20 yılını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürgün olarak geçirdikten sonra 1994 yılında Rusya'da yaşamak üzere geri dönmüştür. Bu makale, Şah'ın Uluslararası Felsefe Akademisi'ndeki konuşmasından alınarak İngilizce'ye Yermolay Solzhenitsyn tarafından çevrilmiştir. MPQ'da yayınlanırken başlığı Tanrı'nın aforoz edilmesi biçimindeydi. Moskova. Ahlakın politikadaki rolü haklı ve gerekli payı nedir? Erasmus politikayı etik bir kategori saymış, onu etik güdüler sergilemeye çağırmıştır. Ama tabii bu iş 16. yüzyılda olmuştur. Daha sonra bizim aydınlanma çağımız gelmiştir. 18. yüzyılda John Locke'dan devlete ve devletin eylemlerine ahlaki terimler atfetmenin mümkün olamayacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Politikacılar da yük saydıkları ahlaki sınırlamalardan yoksun olduklarını tarih boyunca pek sık sergilemişler ve bu sayede daha da güçlü bir kuramsal haklılık edinmişlerdir. Devlet adamları arasında ahlaki güdüler her zaman siyasal güdülerden daha zayıf olmuştur. Ama günümüzde bu kişilere ait kararların yaratacağı sonuçların boyutları çok fazla büyümüştür. Bireylerin, ailelerin ve küçük grupların davranışlarına uygulanabilen ahlaki ölçütler elbette ki devletlerin ve politikacıların davranışlarına transfer edilemez. Burada karşılıklı bir eşitlik yoktur. Olayın çapı, hareketi ve hükümet yapılarının görevleri ortaya bir tür deformasyon getirmektedir. Ama devletleri politikacılar yönetmektedir. Politikacılar da sıradan insanlardır. Eylemleriyle diğer sıradan insanları etkileyebilen sıradan insanlar. Ayrıca siyasal davranışın dalgalanmaları genellikle devletin gereklerinden çok ayrıdır. Bu nedenle bizim bireylere empoze ettiğimiz ahlakla ilgili kavramların, örneğin dürüstlük, alçaklık, kandırmaca gibi, görkemlilik, iyilik, hasislik ve kötülük gibi kavramların arasındaki farkı ayırt etmeleri beklentisi, aslında ülkelerin politikalarına, hükümetlerine, parlamentolarına ve partilerine de uygulanması gereken bir şeydir. Esasen eğer devlet, parti ve sosyal politika ahlaki ilkelere dayanmayacaksa, o zaman insanoğlunun geleceği diye bir şey kalmaz. Bunun tersi de doğrudur. Eğer bir devletin politikası ya da bir bireyin davranışı ahlaki pusulayla yönlendiriliyorsa, ortaya yalnız en insancıl değil, uzun vadede kişinin kendi geleceği için en tedbirli davranış biçimi çıkmış olur. Örneğin Ruslar arasında bu kavram yönelinecek ideal olarak anlaşılmakta, doğruluk, pravda sözüyle ve doğru yaşamak, zıt bu pravda deyişiyle ifade edilmektedir ve halen geçerliliğini korumaktadır. 19. yüzyılın o karanlık son döneminde bile Rus düşünürü Vladimir Solovyov, Hristiyan bir bakış açısından ahlakla siyasal faaliyetin birbirine sıkaca bağlı olduğunda direnmiştir. Siyasal faaliyet ahlaki hizmetten başka bir şey olmamalıdır. Sırf çıkarlar uğruna sürdürülen bir politikanın da hiçbir Hristiyan içeriği olamaz demiştir. Ne yazık ki bugün benim vatanımda bu ahlaki baltalar batıya oranla çok daha fazla inip kalkmıştır. Bunu söylerken bu tür ahkam kesme konusunda bugünkü pozisyonumun büyük zaaflar içerdiğinin de farkındayım. Eskiden SSCB olan yerde 70 yıl boyunca akıl durdurucu baskıların sürmesinden sonra birdenbire apaçık kontrolsüz bir hareket özgürlüğü geldi. Ve bu olay salt bir yoksulluk ortamı içinde ortaya çıktığından dolayı pek çok kişi insan davranışlarının en kötü özelliklerini benimseyerek bir utanmazlık yoluna sürüklenmiştir. Bu bağlamda yok etme sürecinin ülkemizde pek de rastgele uygulanmadığı, dikkati çekecek zihinsel ve ahlaki değerlere sahip olanların üzerine yöneltilmiş olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Bu nedenle günümüzde Rusya'daki durum olayın yalnızca insan yapısının genel kusurlarına dayalı olması durumuna oranla çok daha kötü düzeylere inmiştir. Ama biz ülkeler ve uluslar arasındaki bağımsızlıkları parçalara ayırmayalım. Bugün Hristiyanlığın 2000 yılının sonunda bu bağımsızlık hepimizin paylaşacağı bir şeydir. Ayrıca bu ahlak sözünü de bu kadar rahatça kullanmamız doğru bir şey mi? Bentham'ın emri. 18. yüzyıl bize Jeremy Bentham'ın buyruğunu miras bırakmıştır. Ahlak en çok sayıda insana mutluluk veren şeydir. İnsan hiçbir zaman kendi varlığının kalıcılığından yana olmayan bir şeyi arzu edemez. Uygar dünyanın bu kadar rahat, bu kadar işine gelen değerli bir öğüdü, ne büyük bir hevesle kabul ettiği de şaşkınlık uyandırıcı olmuştur. Soğuk hesapçılık iş ilişkilerine ait bir şeydir. Hatta normal davranış olarak kabul bile edilmiştir. Pozisyonu, gücü ya da serveti olan tarafın rakibine bir ödün vermesi bağışlanmaz bir kusur olarak görülmektedir. Her olayın, eylemin ya da niyetin nihai ölçüsü yalnızca hukuksaldır. Bu durum ahlak dışı davranışlara bir engel yaratsın diye tasarımlanmıştır ve genellikle de başarılı olmaktadır. Ama bazen de legal gerçekçilik biçiminde tam o tür hareketleri kolaylaştırmaktadır. İnsan yapısının bu legalist hipnoza karşı direnmesini sadece memnunlukla karşılayabiliriz. Başkalarının kötü durumu karşısında bir tür ruhsal miskinliğe ya da duygusuzluğa yönelmeyişine sevinebiliriz. Çok sayıda varlıklı batılı, çok uzaklardaki çilelere ve acılara sıcak tepki göstermekte, o acıları hafifletmek amacıyla mal, para bağışlamakta, hatta sık sık da önemli kişisel çabalar göstermektedir. Sonsuz ilerleme. İnsan bilgisi ve yeteneği giderek ilerlemektedir. Bu durdurulamaz ve durdurulmamalıdır. 18. yüzyılda bu süreç hızlanmaya başlamış, daha göze çarpar hale gelmiştir. Anne Robert Target ona ilerleme diye bir isim vermiş, bununla da ekonomik gelişmeye dayalı ilerlemenin sonunda insan mizacını kesinlikle yumuşatacağını kastetmiştir. Bu kelime sonradan yorumlara tabi tutulmuş, evrensel ve gururlu bir hayat felsefesi haline gelmiştir. İlerliyoruz. Eğitimli insanlar inançlarını bu ilerleme kavramına çabucak ve tereddütsüz adamışlardır. Ama her nasılsa hiç kimse ilk akla gelmesi gereken soruyu sormamıştır. İlerleme tamam ama hangi konuda? İlerlemenin hayatın tüm yönlerini ve tüm olarak da insanları içereceği hevesle varsayılmıştır. Marx'ın da tarih bizi Tanrı'nın yardımı olmaksızın adalete götürecektir sonucuna varması, işte ilerleme konusundaki bu yoğun iyimserliğin bir sonucudur. Zaman geçmiş, ilerlemenin gerçekten devam ettiği, hatta beklentileri bile şaşılacak biçimde aştığı görülmüştür. Ama bunu teknolojik uygarlık alanında gerçekleştirmektedir. Özellikle de canlıların konforu ve askeri yenilikler alanında başarılıdır. İlerleme gerçekten de görkemli bir biçimde sürmektedir. Ama bir önceki kuşağın asla öngöremeyeceği bir takım sonuçları beraberinde getirmiştir. Krizde ilerleme. Gözden kaçırdığımız ve ancak son zamanlarda farkına vardığımız bir ayrıntı, sınırsız ilerlemenin bizim gezegenimizdeki sınırlı kaynaklarla olamayacağıdır. Doğanın fethedilmekten çok desteklenmeye ihtiyacı vardır. Biz ise bize tahsis edilen çevreyi başarıyla yiyip bitirmekten başka bir şey yapmıyoruz. İkinci yanılgımızda insan mizacının bize vaat edildiği gibi ilerlemeyle yumuşayacağını sanmak olmuştur. Bizim tek unuttuğumuz insan ruhudur. İsteklerimizin sınırsız büyümesine izin verdik. Şimdi de onları nereye yönelteceğimiz konusunda kararsızız. Ticari şirketlerin yardımıyla yeni ve daha yeni istekler de yaratılmakta, bunların bazıları da son derece yapay şeyler olmaktadır. Biz de kitle halinde onların peşinden koşmakta fakat hiçbir tatmin bulamamaktayız. Asla da bulamayacağız. malların sonu gelmez biçimde biriktirilmesi. Bu da bir tatmin getirmeyecektir. Ayırt etmesini bilen bireyler, malların daha yüce, daha yüksek ilkelere boyun eğmesi gerektiğini çoktan fark etmişler, kendilerine bir ruhsal haklılık, bir misyon edinmeleri gerektiğini görmüşlerdir. Yoksa Nikolay Berdyaev'in dediği gibi insan hayatını mahvedecekler, açgözlülüğün ve baskıların aracı haline geleceklerdir. Çağdaş ulaşım dünyayı batıda yaşayanların önüne açıvermiştir. Bu tam olmasa bile neredeyse kendi benliğinin sınırlarından bir sıçrayışla çıkabilmenin eşiğine gelmiştir. Televizyonunun gözü sayesinde aynı anda gezegenin her yerinde olunabilmektedir. Ama görünüşe göre bu tekno merkezli ilerlemenin spazmlı temposu, okyanuslar dolusu gereksiz enformasyon ve ucuz gösteri, insanoğlunun ruhunu hiç büyütememekte, tersine onu daha sığ hale getirmektedir. Manevi hayatımız daralmakta, küçülmektedir. Bunun yanı sıra kültürümüz yoksullaşmakta, donuklaşmaktadır. Bu inişi içi boş yeniliklerle boğmaya çalışsak da sonuç değişmemektedir. Canlıların konforu ortalama bir insan için iyileşmeye devam ederken, ruhsal gelişme de durağanlaşmaktadır. Aşırı tıkanmak yanı sıra yüreklere bir hüzün sokmakta, bunca zevkin hiç tatmin getirmediği anlaşılmaktadır. Hatta çok geçmeden bunun bizi boğacağı sezilmektedir. Hayır, tüm umutların bilime, teknolojiye, ekonomik büyümeye bağlanması mümkün değildir. Teknolojik uygarlığın zaferi aynı zamanda içimize bir manevi güvencesizlik tohumu da ekmiştir. Onun armağanları bizi hem zenginleştirmekte hem de kendine köle etmektedir. Her şey çıkarlarla ilgilidir. Çıkarlarımızı ihmal edemeyiz. Her şey maddesel varlıklar uğrunadır. Ama içimizden bir ses de bize saf, yüce, kırılgan bir şeyi kaybettiğimizi fısıldamaktadır. Amacı göremez olmuş durumdayız. Kabul edelim, yalnız kendimizin duyabileceği küçük bir fısıltıyla bile olsa itiraf edelim. Hayatı böyle çılgın bir hızla yaşarken ne uğruna yaşıyoruz biz? Ebedi sorular yine yerli yerinde. Hiç kimse ve hiçbir şey tarafından durdurulamayacak olan ilerlemeyi bir dizi sınırsız iyilik olarak görmekten vazgeçmek, onu yukarıdan gelen bir armağan olarak serbest irademizi sınamak için gönderilmiş zor bir test olarak görmeye başlamak bize kalmıştır. Örneğin, telefonla televizyon gibi armağanlar ihtidalsiz kullanıldığında zamanımızın bütünlüğünü parçalamış, bizi hayatımızın doğal akışının dışına fırlatmıştır. Ömür süresinin uzamasından doğan sonuçlardan biri, yaşlı kuşağın çocuklarına bir yük haline gelmesi, uzatmalı bir yalnızlığa itilmesi, sevdikleri tarafından terk edilmesi, hayat tecrübelerini gençlere aktarma zevkinden acı biçimde yoksun kalmasıdır. İnsanlar arasındaki yatay bağlantılar da kopmaktadır. Siyasal ve sosyal hayatın cıvıl cıvıl ve cap canlı görünmesine karşılık, başkalarına karşı bir uzaklaşma, yabancılaşma ve duygusuzluk insan ilişkilerinde çok daha güçlenmiştir. Maddesel çıkarların peşinde koşmaktan tükenen insanlar ancak korkunç bir yalnızlık bulabilmektedirler. Varoluşçuluk çığlıklarının yükselmesi de buradan kaynaklanmıştır. Kendimizi ilerlemenin mekanik akışı içinde kaybetmememiz gerekir. İnsan ruhu adına onu zapturapta almak zorundayız. İlerlemenin elinde oyuncak olamayız. Onun gücünü iyiliklerin devamı için kullanma doğrultusuna yönlendirmeliyiz. İlerleme pırıl pırıl parlayan, asla yönünden sapmayan bir ok gibi algılanmıştır. Ama aslında çok karmaşık, kavisli bir biçimi olduğu, bizi eskiden var olan o ebedi soruların karşısına geri getirdiği görülmüştür. Ne var ki bu sorularla yüzleşmek, aklı daha az dağınık, birbirinden daha az kopuk insanların döneminde bugünkünden daha kolaydı. Yaratılışımızdaki uyumu, yani maddi ve manevi varlıklarımız arasında var olan uyumu kaybetmiş bulunmaktayız. İyilik ve kötülük kavramlarının gülünçleştirilmesinden, yarı yarıya ilkesi tarafından bir kenara fırlatılmasından önce sahip olduğumuz manevi netliği kaybetmiş bulunmaktayız. Bugünkü manevi çaresizliğimizi, entelektüel dağınıklığımızı en belirgin biçimde ortaya koyan şey de ölüm karşısındaki o net ve sakin tutumumuzu kaybetmemizdir. Çağdaş insanın rahatı ne kadar yerindeyse ruhundaki o dondurucu ölüm korkusu da o kadar derin yaralar açmaktadır. Bu kitlesel korku, eskilerin bilmediği bu korku, bizim doymak bilmez gürültülü, koşu tempolu hayatımızdan doğmuştur. İnsan kendisinin serbest iradeye sahip olsa bile, yine de evrende sınırlı bir nokta olduğu duygusunu kaybetmiştir. Kendini çevresinin merkezi olarak görmeye başlamış, dünyaya uyumlanacağı yerde, dünyayı kendine uyumlandırmaya kalkmıştır. O zaman ölüm düşüncesi elbette dayanılmaz hale gelir. Tüm evrenin bir çırpıda ortadan kaybolması demek olur. Yukarıdaki o değişmez yüce gücün varlığını reddedince, o boşluğu kendi kişisel zorunluluklarımızla doldurmuş, birdenbire hayatın çok hırpalayıcı olduğunu görmüşüzdür. Soğuk Savaş'tan sonra. 20. yüzyılın ortaları hepimiz için nükleer tehdidin bulutu altında geçti. Bu durum hayatın tüm günahlarını siler gibi göründü. Hiçbir şeyin önemi kalmadı. Nasılsa yok olacaktık. O halde neden istediğimiz gibi yaşamayalım? Bu büyük tehdit aynı zamanda hem insan maneviyatının gelişimini durdurmakta hem de hayatımızın anlamını düşünme işini ertelemekte işimize yaramıştır. Ama paradoks gibi görünse de aynı tehlike belli bir süre için Batı toplumuna birleştirici bir varoluş amacı sağlamıştır. O da öldürücü komünizm illetine karşı dayanma fikri olmuştur. Herkesin bu tehdidi tam anladığı asla söylenemez. Bu kararlılığın Batı'nın tüm kesimlerinde eşit güçte olduğu da iddia edilemez. Batı'nın bu tutumunu sabote eden kişilerin sayısı hiç de az olmamıştır. Ama hükümetlerdeki sorumluluk sahibi insanların tutumu Batı'yı korumuş, Berlin, Kore gibi mücadelelerde zafer getirmiş, Yunanistan'ın ve Portekiz'in kalıcılığını sağlamıştır. Oysa komünist liderlerin yıldırım vuruşu gerçekleştirebileceği, herhalde karşılığına nükleer cevap almayabileceği bir dönem de olmuştur. Belki bu liderlerin planlarını geciktirmesi yalnızca kendi zevk ve sefa düşkünlüklerinden olmuş olabilir. Ve o sırada da Başkan Reagan'ın yeni, helezon çizerek yükselen, sonunda dayanılmaz hale gelen silahlanma yarışıyla onları raydan çıkarması süreci başlamış olabilir. Böylece 20. yüzyılın sonunda bir dizi olay patladı. Ülkemdeki insanların pek çoğu bunu zaten bekliyordu ama Batı'ya sürpriz oldu.